Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün programımızda Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak da kıymetli dinleyenlerimiz Ahmet Taş Getiren imzalı Ölçü Hassasiyeti başlıklı yazıyı sunacağız. Öfkeleniyoruz. Kimyamız değişiyor, ölçüyü kaybediyoruz. Savaşa giriyoruz, ölçüyü kaybediyoruz. Çıkar ihtilafı yaşıyoruz, ölçüyü kaybediyoruz. İşkenceye, zulme maruz kalıyoruz, ölçüyü kaybediyoruz. Kendi yakınımızla ilgili karar verirken, rakiplerimizle ilgili karar verirken ölçüyü kaybediyoruz. Mutlu bir olayla karşılaşıyoruz, ölçüyü kaybediyoruz. Derviş oluyoruz, hayatı kaçırıyoruz. Mücahit oluyoruz, büyük cihadı kaçırıyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez Hoca bir defasında Batılı büyükelçiler, bu DAEŞ'çılar hangi medresede eğitim görüyorlar diye sorunca, Irak'ta işgalden sonra kurulan Ebu Gureyb hapishanesini kastederek sizin Ebu Gureyb Üniversitesi'nde şeklinde cevap verdiğini söylemiştim. Orada kadınlara, erkeklere, çocuklara öylesine insanlık dışı vahşet uygulandı ki insanların ölçü gözetecek dermanı kalmadı. Ruslar Grozny'yi yerle bir ettiklerinde de öyle bir vahşet uyguladılar ki o sürecin içinde Rus çocuklarını rehin alacak bir direniş hareketi doğdu. Filistin'de uygulanan İsrail vahşeti zaman zaman sivilleri de hedef alan intihar eylemciliği çığırını başlattı. İslami ölçümü kimya değişince İslami ölçü de bambaşkalaşabiliyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, bizim ticaret hukukumuzu bilmeyen çarşımıza gelmesin demişti. İmam Gazali, sabah İslam'a giren kişinin öğle namazı vakti geldiğinde namaz kılmayı öğrenmesi üzerine farzdır diyordu. Sahabi, yani Resulullah'ın dizinin dibinde yetişen ve her ayette imanı tazelenen insanlar zaman zaman gelin bir saat iman edelim deme ihtiyacı duyuyordu. Neredeyse her dem tazelenen bir iman hassasiyetindeydiler. Zaman zaman çağımız Müslüman ilim ve fikir adamları da yeniden İslam'a diye çağrılar yaptılar. Bu da İslam'la ilişkilerimizin yıprandığı, zaafa uğradığı, ölçülerle aramıza mesafe girdiği değerlendirmesinin sonucuydu. Bir ara bizler de tıpkı metal yorgunluğu gibi insanın dinle ilişkisinde de bir yorgunluk yaşanabileceğine işaret ettik. İnsanın zikri bile yorulur tespiti yapıldı. Namaza tembel tembel kalkmak diye Kur'an'ın işaret ettiği bir kalp marazı var mesela. İslam ölçü dini. Ölçüyü Allah koyuyor ve onun korunmasını istiyor. Israrla ölçüyü aşmayın diye tembih ediyor. Eşya ile ilişkilerinizde de ölçüyü aşmayın. İnsanlarla, toplumla, diğer canlılarla ilişkinizde de. Aile olmanın ölçüsü var. Tarikat olmanın, mezhep olmanın, cemaat olmanın, devlet olmanın, çocuk olmanın, genç, yaşlı olmanın, erkek kadın olmanın, amir, memur olmanın, hayatın hangi alanında bulunursak bulunalım, her pozisyonun ölçüsü var. Din budur. Her insanın kişisel hayat defteri bu ölçülere ne kadar uyup uymadığımıza göre yazılıyor. Dini bu anlamda öğrenmek ve hayat disiplini haline getirmek gerekiyor. Öğrenmek de bir emek işidir. Hayat disiplini haline getirmek de. Zihin dokularımızın İslam'ın ölçülerine göre belirlenmesi de hayati önemdedir. Kişilik kodlarımızın yerli yerine oturması da. Hayatın içinde hangi konumda olursak olalım, İslam'la ilişkide nasıl bir yol tutmuş bulunursak bulunalım, Müslüman olmanın olmazsa olmazları konusunda titiz olmak zorundayız. Mesela akaidi düzgün olmayan insanın ne dervişliği düzgün olur, ne varsa hocalığı, şeyhliği, analığı, babalığı, iş adamlığı, askerliği, cihadı, devlet adamlığı vesaire. Onun için kamil mürşitler önce akaidini düzelteceksin derler bağlılarına. Niye? Çünkü akaid demek temel inanç kodları demektir. İslam'ın temel inanç kodları ise hayatı, kainatı yani dünyada varoluşu doğru okumak demektir. Temel bakış açısıdır. Hayatı, kainatı okuma biçimidir. Mesela Allah'a imanı doğru oturtmayan bir insanın hiçbir şeyi doğru olmaz. Onun için İslam amentüsünün temelini oluşturan kelime-i tevhidin ilk bölümü La ilahe, ilah yoktur diye bir nefi ifadesiyle başlar. Yani arındır zihnini der İslam sanki. Nasıl arındırılacak? Mikrobun farkında olacaksın ki ondan kurtulabilesin. Allah diyor ki, hevan bile put olabilir. Önüne Rablığını ilan eden firavunlar çıkabilir. Şeytan senden kulluk talebinde bulunabilir. Sevgilerin kayabilir. Birilerini Allah'ı sever gibi sevebilirsin. Korkuların kayabilir. Yardım taleplerin kayabilir vesaire. Bunların tamamına la ilahe demektir inanç disiplini. Ve sonra illallah, sadece Allah vardır'a varmaktır. Mesela ahirete imanı özümsememiş bir insanın hayat içinde insicamlı bir yürüyüş gerçekleştirmesi neredeyse imkansızdır. Göz, kaş işaretlerin bile yazılıyor hassasiyetiyle yazmak hayat defterini. Dünya hayatının merkezine ahiret disiplinini yerleştirememiş bir insanın her davranışın hesabının verileceği bilinci diri olmadığı için yanlıştan korunma hassasiyeti olur mu? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de hukukunu iyi belirlememiş bir insanın İslam'ın bir insan kişiliğinde en güzel bir şekilde nasıl temessül edileceğini yeterince anlaması mümkün olur mu? Allah'ın kelamını kulağına küpe yapmamış bir insanın yol haritasını sağlıklı tanzim etmesi mümkün olur mu? Daha açık bir soru. Allah Resulü'nün önderliği olmadan İslam olur mu? Allah'ın kitabı olmadan İslam olur mu? Yaratılışına da, bu dünyadan göçüşüne de hükmeden, nefes alışverişine hükmeden, kader planının mutlak hakimi bir kudrete imandır amentü. Ölçü amentü. Ölçü Kur'an, ölçü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanın hayatındaki yanlışlar ya ölçüyü iyi bilmemekten kaynaklanır ya da ölçüyü hayat disiplini haline getirememekten ve hayatın fırtınaları içinde savrulmaktan. Müslümanlar olarak akaidimizi yeterince biliyor muyuz? Mesela her iman umdesinin iliklerimize kadar işleyebileceği bir akaid eğitimi aldık mı? Müslümanlar olarak sağlıklı bir Kur'an eğitimi aldık mı? Müslümanlar olarak Allah Resulü'nün örnek hayatını hece hece öğrendik mi? Onu aşkla sevdik mi ve onun güzelliklerini etimize, kemiğimize büründürecek bir eğitimden geçtik mi? Dervişlik ki kendini kulluk disiplini içine sevk etme iradesiyle ilgilidir. Acaba fıkhımızı yani dinde lehimize ve aleyhimize olacak şeyleri biliyor muyuz? Sade Müslümanız diyelim. Zarurat-ı diniyet denilen İslam'ın olmazsa olmazlarının farkında mıyız? Ve hududullah'a riayet eden bir hayat kurma kararlılığımız hangi seviyede? Müslümanlık ciddi iştir. Müslüman, hayatı ciddiye alan, dünyayı oyun ve eğlenceden ibaret görmeyen insandır. Onun için de hayatına giren en küçük bir şeyin temiz mi, kirli mi olduğunun farkında olan insandır. Bir kendi amel defterini ancak kendisinin yazdığını bilen, kendi hesap defterinin ancak kendisi tarafından savunulabileceğini bilen, Mahkeme-i Kübra yargılamasının tek başına olacağını bilen insandır. O durumda kime havale edebilirsiniz ki mahşer muhasebesini? İslam dünyası olarak savruluşlar yaşıyoruz. Zihin ve kalp dünyamız da bu alaboradan nasibini alıyor. Hayat ölçülerimize yeniden bakmak lazımdır. Meşrulaştırmalar anaforuna düşmemeye itina etmek. Hayatımızın bütün alanlarını İslam çerçevesi içine yerleştirmek. Cihadımızı büyük cihat disiplininin imbiğinden geçirmek. Tasavvufumuzu Allah'ı görüyormuş gibi yaşayan kul olma dolayısıyla Allah'ın hoşnutsuzluğuna sebep olacak davranışlardan kaçınma çerçevesine oturtmak. Birisini mürşit olarak önümüze alacak, elinden tutacaksak, onun yol rehberliğinden emin olmak. Tarikatımızın Allah'a giden yol olmasını gözetmek. Bağlılıklarımızı ancak Allah'ın razı olduğu çerçevede göstermek. Halika isyanda mahluka itaatten kaçınmak. Birlikteliklerimizi hayırda yarışma esasına göre tanzim etmek. Sadıklar, salihler birlikteliği haline getirmek. Günahtan, şeytandan kaçar gibi kaçmak. Şeytanın Allah affeder tuzağına düşüp yanlışlara savrulmamak. Günün beş vaktinde Rabbin huzuruna durup Müslümanca duruşumuzu test etmek. İçimizde sürekli bir nefis muhasebesi diriliği yaşamak. Her yaptığımız işin kulluk şuurundan kopmadan yapılmasına itina etmek. Temel ölçüler diye Kur'an'dan ve Resulullah'ın hayat disiplininden bir ana çerçeveyi belirlemek ve kendi kişiliklerimizi yeniden o çerçeveye oturtmaya yönelmek. Düşünmek ki yarın göç daveti alabiliriz ve hayat defterimizde Rabbimizin huzuruna çıkabiliriz. Savunulabilir hayat defterini koltuğumuzun altına alıp yolculuğa çıkmak. Rabbim, dünyadaki yürüyüşümüzü zatına sadakatle varışı hedefleyen bir yürüyüş haline getirsin ve ebedi alemde yüz akıyla huzuruna çıkabileceklerden eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, programımıza ilk olarak Ahmet Taş Getiren imzalı Ölçü Hassasiyeti başlıklı yazısını paylaştık ve Doktor Adem Ergül'ün kaleme aldığı Hayata ve Hadiselere Müslümanca Bakış Ölçülerimiz başlıklı yazının birinci bölümünü aktaracağız Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından. İslam'ın kendisi için bir hayat düsturu olduğuna iman etmiş bir Müslüman olarak varlığa, hayata ve hadiselere bakış açımızı, diğer bir ifadeyle inanç umdelerimizi, amel ve davranışlarımızı, öncelikle Kur'an ve sünnete beyan edilen esasların belirlemesi tabidir. Bu esaslar içinde inançlarımızı ve bakış açılarımızı belirleyen alana İslam akidesi, akaidi adını veririz. Tarih boyunca bu esasların kabulünde ve anlama usulünde muhtelif sebeplerle farklılıklar ortaya çıkmış, fırka ve mezheplerin teşekkülünde bu farklı yaklaşımlar etkili olmuştur. İlmi bir ehliyet temelinde, sahih bir niyet ve doğru bir usulle şekillenen anlayışlar, hak mezhepleri oluştururken, siyasi, nefsani ya da eksik, yanlış bir bilgi temeli üzerine bina edilen iyi ya da kötü niyetli oluşumlarda batıl ve sapık mezhep, tarikat ve fırkaları ortaya çıkarmıştır. İslam ümmetinin dünden bugüne yaşadığı acıların, dağınıklığın, fitne ve fücurun temellerinde büyük oranda bu savruluşlar vardır. Biz burada bunların tahliline girecek değiliz. Bunun yerine, Asr-ı Saadet'ten bugüne ümmetin kahir ekseriyetinin sevad-ı azam kabulüne mazhar olmuş, ehl-i sünnet çizgisinin bakış açısına göre bazı esaslarımızı yeniden hatırlamak, hatırlatmak istiyoruz. Zira kaygan bir zemin üzerinde yürüyoruz. Ayaklarımızın ve gönlümüzün hak üzere sebatı için Rabbani ve Nebevi pınarlardan akıp gelmiş ölçülere ihtiyacımız açıktır. Bugün yaşanan bu keşmekeşin temelinde büyük oranda dini doğru anlama ve hayata aktarabilme usulünün kayboluşu yatmaktadır. Neye nasıl inanacağımızı gösteren usulü din, akaid ilminin gereği gibi bilinmeyişi ve neyi nasıl anlayıp hayata geçireceğimizi bize öğreten usulü fıkıh yani dini metinleri anlama metodolojine riayet edilmemesi gibi bir kaos oluşturmaktadır. Belki İslam ümmetinin ölçüleri olan alimlerimizin bugün için en önemli vazifelerinden biri bu iki alanda yeniden dirilmek ve derinleşmek ve ümmetin önüne yürünebilecek bir yol haritası koymaktır. Zira her çağın insanına anlayacağı bir dil ve üslupla içinde yaşadığı hayatın şartları içerisinde ilahi hakikatleri nasıl hayata geçirebilecekleri anlatılabilmelidir. Biz bu yazıda dergimizin sayfaları ölçeğinde İslam alimlerinin tespitlerinden yola çıkarak varlık ve hadiselere Müslümanca bir bakış çerçevesi sunmaya çalışacağız. Hem olması gerekene ve hem de olmaması gerekene kısa kısa dikkat çekmiş olacağız. Elbette her konuya yer veremeyeceğiz. Günümüz için önemli gördüğümüz belli başlı meselelerle kendimizi sınırlamış olacağız. Sizlerden gelecek tekliflerle zaman içinde yenileri de söz konusu olabilecektir. Rabbimizden niyazımız bizi en doğruya hidayet etmesidir. Yaratılışımız yeryüzünde kan dökmek ve fesat çıkarmak için değil, Hakk'ın muradına uygun bir şekilde hayatın her alanını en güzel şekilde imar etmek ve yalnız Allah'a kul olmak içindir. Hayat ve ölümümüzün varoluş hikmeti en güzel amel ve davranışları ortaya koyabilme sınavında başarılı olmaktır. İlim ve irfanda daima derinleşerek ve gelişerek öncelikle yüce Rabbimizi doğru tanımak, marifetullah ve sonra da tüm varlıkla ilişkimizi ilim, irfan ve adalet üzere gerçekleştirebilmektir. Nihayette ise kalbi selime erişmiş bir Müslüman olarak yüz akıyla Rabbimizin huzuruna varabilmektir. La ilahe illallah kelime-i tevhidi Rabbimize yönelik imanımızın merkezini teşkil eder. Allah'tan başka kendisine kulluk yapacak hiçbir ilah yoktur demektir. Allah'ın dışında canlı cansız, görülen görülmeyen hiçbir varlık, hiçbir şekilde ilah olmaz ve kendisine kulluğun hiçbir çeşidi sunulamaz. En büyük günahların başında Allah'a ortak koşmak anlamına gelen şirk vardır ve şirk koşarak Allah'a kavuşanlar asla affedilmeyecektir. Allah'ın zatı, mahiyeti tam olarak idrak edilemez. O ancak kendisini Kur'an'da ve Rasullerinin dilinde vasfettiği özellikleriyle tanınabilir. Esma-ül Hüsna, onu bize tanıtan en mühim bilgi çerçevesidir. Bu çerçevenin içinde derinleşmenin ve bu bilgiyi ilmel yakîn, aynel yakîn ve hakkal yakîn derecesinde hissetmenin adı marifetullah'tır ki kalbi kıvam seviyesiyle doğru orantılıdır. Bunun ötesinde Allah'ın bazı kullarının gönüllerine daha hususi ikramları da elbette söz konusu olabilecektir. Ancak bu haller kulla Allah arasında kişiye mahsus hissiyatlardır ki bir başkasını bağlamayacağından paylaşılması gerekmez. Vahdedi vücut gibi bazı haller bu duruma misal olarak verilebilir. Allah Teala'nın hiçbir varlığın içine hulul etmesi, girmesi söz konusu olmadığı gibi hiçbir varlık da peygamberler, melekler, veliler seviyesi ne olursa olsun ilahlaşamaz. Kul kuldur, Rab de Rab'dir. Nicelerinin ayaklarının kayma noktaları buralardır. Alimlerini ve azizlerini Rableştirenler Allah'a ortak koşmuşlardır. Haram ve helal belirleme yetkisi yalnız Allah'ındır. Hayat nizamımızın ölçülerini ancak O belirler. Bu itibarla alimler ancak var olan ilahi hükmü beyan eden ve içtihatlarıyla zannı galiplerine göre keşfeden kimselerdir. İçtihatlarında hata edebilirler. Hatasızlık ve kusursuzluk ancak Allah'a aittir. Bu sebeple de mutlak teslimiyet yalnız Allah'adır. Allah'a isyan olan yerde mahluka itaat söz konusu olamaz. İdrak ötesi alanlara dair gaybi bilgilerin tamamını ancak Allah bilir. Peygamberler dahil hiçbir varlık gaybın tamamını bilemez. Ancak Allah bazı kullarına dilediği ölçüde gaybi bilgilerden nasip verebilir. Allah Teala bütün varlığa öz benliklerinden daha yakındır. Bu anlamda Allah'a dua etmek, kulluğunu ona arz etmek ve ondan yardım dilemek için hiçbir aracıya ihtiyaç yoktur. Ancak kulluğu öğrenmek, daha güzel yapmak bizim için de dua ve istiğfarda bulunmalarını istemek için peygamberlere, alimlere, ariflere ve salihlere müracaat edilebilir. Bu durum Allah'la kul arasına girmek değil, Hakk'ın razı olacağı bir kul olma yolunda iyilik ve takvada yardımlaşmaktır. Mümin bir insanda en şiddetli sevgi Allah sevgisi olmak durumundadır. Hiçbir sevgi onun önüne geçmemelidir. Bütün sevgiler bu merkez sevgiye göre tanzim edilmelidir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbimizin bütün alemlere rahmet olarak ihsan ve ikram ettiği son peygamberidir. Allah'ın izniyle insanlığı karanlıklardan nura çıkarmak için gönderilmiş, ışık saçan bir kandildir. Allah'a ve ahirete iman eden ve Allah'ı çok zikredenler için üsve-i hasene yani en güzel bir örnektir. Allah'ın ayetlerini okumak ve öncelikle şahsında hayata geçirmek, helali haramı, ilahi hudutları ve hikmeti öğretmek ve insanları her çeşit kötülükten arıtarak onları bütün güzelliklerle geliştirmek onun en temel vazifesidir. O da bir beşerdir fakat sıradan bir beşer değil, Allah'tan vahiy alan bir beşerdir. Sözleri ve fiilleri vahiy ile terbiye edilmiş, gerekli hallerde düzeltilmiş ve korunmuştur. Bu yönüyle masumiyet ve mahfuziyet kazanmıştır. Bu itibarla da ona itaat, Allah'a itaattir. Rabbimiz böyle buyurmuştur. Onun verdiği hüküm karşısında müminlerin tercih hakkı söz konusu değildir. İşlerinde bir sıkıntı duymadan ona tam bir teslimiyet gösterilmesi, Hakk'ın bir muradıdır. Bize Kur'an yeter diyerek Allah Resulü'nü devre dışı bırakan hiçbir fert ve toplumun tam Müslüman olması ve İslam medeniyetini tesis etmesi asla mümkün değildir. Onun mübarek sözleri, fiilleri, ahlakı, hal ve davranışları kıyamete kadar gelecek müminler için bir ölçü ve ışıktır. Dikkat edilecek taraf bize kadar ulaşan bu bilgilerin haber değeridir. Asırlar boyunca nice alimimiz de bu alanda çok kıymetli kitaplar ortaya koymuştur. Sünnet ve hadis diye isimlendirdiğimiz bu haberlerin ona nispeti sıhhatli olduktan sonra mümine düşen vazife onu hayata geçirerek onunla daha diri bir hayat bulmaktır. En güzel Müslümanlık onun şahsında tezahür ve tecelli etmiştir. Bu itibarla Müslümanlık ölçümüz odur. Bu konuda hiçbir kimse onun önüne geçme hakkına da haddine de sahip değildir. Manevi terakki ve tekamül o kıvama yakınlık derecesinde değer ve anlam kazanır. Habibullah olan Efendimizin hem zahiri hem de batini sünnetlerine tebaiyetin bizi Hakk'ın sevgisine eriştireceğine inanırız. İbadet, muamelat, ahlak ve ilişkilere dair zahiri sünnetlerini ilim ve amel yoluyla muhabbetullah, haşyetullah, huşu, ihlas ve tevazu gibi kalbi sünnetlerini de muhabbet tarikiyle tahsil edebileceğimizi kabul ederiz. Yaratılmışlar içinde muhabbet besleyeceğimiz zirve varlık odur. Ona olan muhabbet ve tazimimiz hiçbir zaman onu ilahlaştırma sınırına yaklaşamaz. Ona Allah'ın kulu ve Resulüdür diye iman eder ve bu vasfıyla tazim ve muhabbet duyarız. Resulullah'ı Kur'an'dan ayrı düşünmek hem Kur'an'ı hem de onu tanımamaktır. Zira o, Kur'an-ı Kerim'in hem tebliğ edeni, hem açıklayanı, hem ilk yaşayanı ve hem de Kur'an ahlakıyla bütünleşenidir. Onu doğru tanımadan, gereği gibi dinlemeden ve onun hayatını ilim, irfan ve kalp gözüyle öğrenip müşahede etmeden Allah'ın razı olacağı son din olan İslam'ı anlamak, yaşamak ve medeniyet olarak ete kemiğe büründürmek boş bir hayaldir. Bu itibarla onun sünnetini itibarsızlaştıran ya da görmezden gelen kimselerin yolu hiçbir zaman sırat-ı müstakime çıkmaz. İnancımıza göre kıyamet gününde şefaat de haktır. Müminler o rahmet peygamberinin rahmet oluşunu kıyamette de Allah'ın izniyle görecek ve hissedeceklerdir. Bu konuda bilmemiz gereken ilahi hakikat şudur. Allah'ın izni olmadan hiçbir kimsenin şefaati söz konusu olamayacaktır. Ehl-i sünnet alimlerimizin beyanına göre Allah Resulü'nün hayatında kendisiyle tevessül etmek caiz olduğu gibi vefatından sonra da aynı şekilde tevessül etmek caizdir. Yani onu vesile edinerek Allah'a dua etmek şirk ya da bidat değildir. Kur'an-ı Kerim, Rabbimizin tüm insanlığa gönderdiği hidayet, rahmet ve bereket dolu kelamı ilahisidir. Tahrif edilmeden bize kadar gelmiş ve kıyamete kadar da korunması vaat edilmiş ilahi hakikatler mecmuasıdır. Bütün yaratılmışlar bir araya gelse de benzerini asla meydana getiremeyecekleri mucize bir kitaptır. O, bazılarının iddia ettiği gibi tarihin belli bir dönemini aydınlatmış ve fakat ihtiva ettiği hükümler itibarıyla günümüze ve geleceğe hitap etmeyen tarihsel bir kitap değildir. Hükümleri kıyamete kadar bakidir. Onun bazı hükümleri herkesin kolayca anlayacağı şekildedir. Yani Kur'ani ifadeyle muhkemdir. Bazıları ise birden fazla manaya delalet etmesi itibarıyla ilk nazarda kolayca anlaşılamayan, ilimde derinleşmiş kimselerin ise bir şekilde kavrayabileceği ya da belli seviyede izah edebileceği müteşabih ayetlerdir. Özellikle kalplerinde hastalık bulunan ve Allah'ın ayetlerini kendi arzuları istikametinde yorumlamak isteyenler daha çok bu ikinci gruptaki ayetlere yönelirler. Bu itibarla günümüzde Kur'an Müslümanlığı ya da mealcilik diyerek yola çıkarak Resulullah başta olmak üzere Selefi Salihini ve gerçek alimlerimizi devre dışı bırakma teşebbüsleri bir taraftan şeytani ve nefsani bir aldanışın neticesiyken diğer taraftan da İslam'ı ve Müslümanları parçalama projelerinin sinsi bir planıdır. Böyle bir girişimin sonucu nefsin hevasının putlaştırılmasıyla sonuçlanacak ve İslam adına ciddi bir kafa karışıklığı ve gönül bulanıklığı oluşturacaktır. Şu hususu hiçbir zaman unutmamalıdır ki Kur'an-ı Kerim, kendisine tam iman edenlere ve usulünce istifade etmek isteyenlere şifa ve rahmet tesiri gösterirken, gerekli edep ve tazimle yaklaşmayan ve keyfine göre yorumlamak isteyen nice zalimlerin de hüsranını artıran bir kitaptır. Sadece meal, tercüme metinleri okumak, Kur'an kültürü oluşması bakımından önemliyse de, Kur'an'ı doğru anlamak ve hayatımız adına hükümler çıkarmak için yeterli değildir. Ümmetin hüsn-i zannına mazhar olmuş, ilmiyle amil alimlerimizin tefsirlerine müracaat etmek ve salih alimlere sorup öğrenme yolunu tercih etmek en salim yoldur. Bu da mümkün olmayacaksa açıklamalı mealler okunmalı ve fakat asla hüküm çıkarma cüretine yeltenmemelidir. Kur'an-ı Kerim'i doğru idrak etmek için o yolda lüzumlu olan ilimleri tahsil etmek ya da ilmiyle amil, Allah korkusundan nasip almış alim ve ariflerin ders ve sohbetlerinde bulunmak icap eder. Kur'an-ı Kerim'in mana derinlikleri gönül kıvamımıza göre açılır. Tertemiz niyetlerle ve teslim olmuş gönüllerle kendilerine yaklaşanlara nice nice pencereler açılır. Zira bu yüce kitap tüm insanlara hidayet olduğu gibi, dini en güzel şekilde yaşamak isteyen muttaki kimselere de tam bir hidayettir, yol gösterici bir kılavuzdur. Kur'an-ı Kerim'e teslim olmak ve onun rehberliğinden istifade etmek niyetiyle değil de, kendi görüşlerini ona tasdik ettirmek maksadıyla tefsir ve tevile yönelmek, bir anlamda Allah'ın ayetlerini tahrif etme girişimidir ki, Allah Resulü'nün ifadesiyle kişiyi inkara kadar götüren büyük bir günahtır. Müslüman insanın Kur'an'la ilişkisi önce yakini bir imandır. Sonra da hem metnini ve hem de manasını düzenli okumalar yoluyla ülfet oluşturmaktır. Gereğiyle amel ederek onu hayat haline getirmektir. İmkanları nispetinde de onun ebedi mesajlarını Allah'ın kullarına ulaştırmaktır. Değerli dinleyenler, Adem Ergül'ün kaleme aldığı Hayata ve Hadiselere Müslümanca Bakış Ölçülerimiz başlıklı yazısının ilk bölümünü aktardık programımızın sonunda. İkinci bölümünü de inşallah gelecek ayki yazısında paylaşmaya çalışacağız sizinle. Bugün Altınoluk Dergisi'nin Ekim 2016 sayısından yazılar paylaşmış olduk. Evet, Altınoluk'un Ekim sayısı cemaat, tarikat, tasavvuf, cihat, tevhid, şeriat, mürşit, keşif, keramet, rüya vesaire temel ölçüler kapağıyla okuyucusuyla buluşmuş. Evet, bu sayıdan iki güzel yazıyı paylaşmış olduk sizinle. Yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.